Ayrım 28, denge oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası, Selim Deringil, sayfa 202. Zaten Foreign Office'te bu konuda kendini aldatmıyordu. 20 Ekim tarihli G.L. Clutton imzalı muhtırada şöyle deniliyordu. Benim şahsi görüşüm, 12 adayı ele geçirmedikçe Türklerden hiçbir şey bekleyemeyeceğimiz doğrultusundadır. Aslına bakarsak biz Rodos'ta 30 bin, İtalya'nın 7 bin Alman'a teslim olmasına engel olamadığımız gün otobüsü kaçırdık. 72. FO 371R 10.301.55.44. Türk basınında da bu olaylar çok olumsuz karşılandı. Necmettin Sadak, İngiltere'nin başarısızlığının Güney ve Doğu Akdeniz'deki önemli ihmallerin sonucu geldiğini söylüyordu. Sadak, İtalya ve 12 adalardaki müttefik harekatlarının ancak hafif kuvvetlerle yürütüldüğünü ve Hitler'in değerli uçaklarını bu adalara sevk ettiğini yazıyordu. Eğer müttefiklerin harp ve siyaset planında Akdeniz'in Şarkı ve Balkanlar acele yer tutuyorsa, Almanların 12 adayı ellerinde bırakmamak uğrundaki ısrar ve fedakarlıkları müttefiklerin boş bulundukları inancını artıran başlıca amildir. Ayrıca Sadak bu başarısızlığın savaşa girmeye hazırlanan Türkiye üzerinde caydırıcı etki yapacağını yazan İngiliz basınına da çatıyordu. Bazı İngiliz gazeteleri de Leros'un kaybıyla Türkiye siyaseti arasında bir ilişiklik görüyorlar. Hiç şüphe yok ki bu hadise Türkiye efkarınca da iyi karşılanmış değildir. Fakat bizdeki bu acıma bu adaların kaybından dolayı dünyada uyanacak tesirlerden değil, müttefiklerimizin bizzat kendilerini tenkit ettikleri bu ihmal, hazırlıksızlık veya dikkatsizlikten ileri geliyor. Türkiye üzerinde Leros adasıyla tesir yapılamaz. Türkiye'yi vereceği kararda Leros adası düşündürmez. Bunu İngiliz meslektaşlarımıza temin edebiliriz. 73. N. Sadak, akşam 20 Kasım 1943. 1944 başında İngiltere ve Türkiye'nin arası iyiden iyiye açıldığında Rodos konusu gene gündeme gelecektir. Bu sıralarda Ahmet Emin Yalman, İngiltere'nin Türkiye'yi savaşa itmesine karşı sert bir çıkış yapıyor ve İngiltere'nin tutumunu eleştiriyordu. İngiltere'nin hitabı şudur: İttifakın icapları nerede kaldı? Ne duruyorsunuz? Harbe girmek istemiyorsanız girmeyin, fakat bize üsler verin. Almanlar size hücum mu ederler? Hayır, etmezler. Biz biliriz. Zaten Balkanlarda kaç uçakları var? Rodos çarpışmasında yüzer uçaklık dalgalar halinde mi bize hücum etmişlerdi? Canım, sanki bunu hatırlatacak ne var? Siz kendinizi ateşe atın da üst tarafını bize bırakın. Biz düşünürüz. 74. Ahmet Emin Yalman, Vatan, 14 Şubat 1944. Fakat İngiltere'nin Türkiye sahillerinin bu kadar yakınında başarısızlığa uğramasının bir başka boyutu da vardı. Türkiye'ye sadık bir müttefik olduğunu kanıtlama fırsatı verdi. Adalarda mahsur kalan İngiliz birliklerine Türkiye aracılığıyla yiyecek ikmali yapıldı. Ayrıca adalara apar topar tahliye etmek zorunda kalan Royal West Kent, Irish Fusilier ve diğer birliklerin tahliyesi Türk işbirliğiyle yürütüldü. 75. Weisband A.G.E. sayfa 165. Ayrıca Bodrum liman yerlilerinden birçoğunun bu ikmal ve kurtarma çabalarına katkıları bizzat olayları yaşayanlar tarafından bu satırların yazarına aktarılmıştır. 20 Ekim'de Foreign Office, Türkiye'nin bu konudaki tavrından çok memnun olduğunu belirtiyor ve adaların ikmalinde kullanılan cephane, benzin ve askeri malzemenin Türk demir yolları üzerinden ulaştırıldığını açıklıyordu. Foreign Office ayrıca bunu tarafsızlıktan ayrılma olarak yorumluyordu. Özellikle transit kolaylıklarının sağlanması tarafsızlıktan önemli ölçüde kopma demektir. 76. FO 371R 10.301.55.44. Ancak Türkiye hiçbir şekilde tarafsızlıktan ayrılmayı düşünmüyordu. İngiltere'ye bu desteği sağlamak, ileride gelebilecek baskıya karşı koyabilmek için bir yatırımdı. El altından yürütülen bu yardım, hem Türk hükümetinin İngiltere'ye sempatisini ifade ediyor, hem de bu sempatinin açıktan açığa askeri desteğe dönüşmeyeceğini gösteriyordu. 77. Weisband, a.g.e sayfa 166. Ama Türkiye'nin sağladığı destek gene de önemli boyutlara ulaşıyordu. 9 Ekim ile Leros'un düşüş tarihi olan 17 Kasım arasında 1400 ton acil yardım malzemesi Türkiye aracılığıyla İngiliz birliklerine ulaştırılmıştır. Türk balıkçı ve süngerci tekneleri ve mürettebatı bu malzemeyi taşımıştır. 18-19 Kasım tarihlerinde İngiliz komutanı Albay Baird, Yunan komutanı Tizigantes, İtalyan komutanı General Soldarelli, Yunan başpiskoposu, çok sayıda İngiliz ve İtalyan vatandaşı aynı tekneler tarafından Samos Adası'ndan kaçırıldı. 78. A.G.E sayfa 165. İngiliz savaş gemileri Türk karasularında barındırıldı ve Churchill bizzat Leros'taki birliklerin Türkiye'ye tahliyesini önerdi. Türkiye'de enterne olma koşulları ağır değildir ve uzun sürmemesi de muhtemeldir. 79. J. Irman A.G.E sayfa 100, Churchill A.G.E sayfa 194. Bodrum'un güneyinde Gökova Körfezi'nde hala İngiliz limanı olarak anılan mevki o günlerde İngiliz hücum botlarına sığınak olmuştur. Gerçekten de Türkiye'de İngiliz birliklerine mensup askerler kısa bir enternelik devresi geçirdikten sonra bırakılıyorlardı. Dışişleri Bakanı Menemencoğlu bu operasyonu bizzat yönetti. Dışişleri Bakanı Menemencoğlu'nun bu işi bizzat üstlenmesi onun özellikle İngiliz düşmanı veya Alman dostu olmadığını gösterir kanıtlardan bir başkasıdır. 80. Weisband A.G.E sayfa 165. Moskova Konferansı. 19 Ekim'de Moskova'da Müttefik Dışişleri Bakanı Eden, Hall ve Molotov'u bir araya getiren konferans, Türkiye üzerinde Sovyet baskısının başlangıcıdır. Tam Churchill'in Ege'deki başarısızlığı sonucu Türkiye üzerindeki baskısı azalırken Stalin konuya yeni bir ivme vermiştir. Savaş Sovyetlerin lehine gelişmeye başladığından beri Türkiye'ye karşı tutumlarında belirgin bir sertlik gözlemlenmekteydi. 1943 Eylül'ünde İzvestiya şu satırları yayımladı. Türkiye'nin tarafsızlığı giderek Almanya için daha yararlı ve gerekli oluyor. Böylece Türkiye Almanların Balkan kanadını koruyor ve buradaki kuvvetlerinden tasarruf ederek Sovyet cephesine yüklenmelerini mümkün kılıyor. 81. George E. Kirk, Survey of International Affairs, The USSR and the Middle East Turkey, sayfa 458. Moskova Konferansı'nın açılışında Molotov, Türkiye'nin savaşa sokulmasını ve Manş Denizi üzerinden Avrupa'ya bir çıkarma yapılmasını savaşı kısaltıcı başlıca önlemler olarak görüyordu. Eden bu gelişmeleri Londra'ya bildirdiğinde Churchill, Türk kozunu bir daha oynama fırsatı bulduğundan son derece hoşnuttu. Churchill, Dışişleri Bakanı'na Balkanlar'da gelişecek ve Türkiye'yi içerecek bir harekat konusunda Sovyet önderlerini yoklaması talimatını verdi. Bu harekatın Türkiye'yi savaşa sokacak ve Çanakkale ile İstanbul Boğazı'na açacak nitelikte olduğu vurgulanacaktı. 82. Churchill Closing the Ring, sayfa 255. Ancak bu konuda Churchill dikkatli davranmak zorundaydı. Her ne kadar Sovyetlerden gelen destek gökte aranıp da yerde bulunan türündense de Balkanlarda bir cephe açmayı hiç mi hiç istemeyen Amerika'yı da yabancılaştırmaktan kaçınılmalıydı. Bu nedenle Eden, Sovyetlerce harcanan ikna çabaları sonucu onların görüşlerine katılmış gibi gözükecekti. Bu taktiğe uygun biçimde Eden, Türkiye'nin savaşa zorlanmasının doğuracağı güçlükleri, özellikle Türkiye'nin aşırı malzeme talebinde bulunacağını vazifeten Sovyet temsilcilerine tekrar etti. Fakat bir açık kapı bırakılıyordu. Eden, ancak Sovyet dostlarımız Türkiye'nin sıkıştırılması görüşündeyseler bu olasılığı da memnuniyetle gözden geçiririz, diyordu. 83. FO 371, NE 6921, 3666, 38, sayfa 20-21. Üçlü müzakerelerin ikinci oturumu tutanakları, 20 Ekim 1943. Bu görüşlerin Eden'ın şahsi görüşleri mi yoksa İngiliz hükümetinin resmi görüşleri mi olduğunu soran Molotov'a Eden şu yanıtı verdi. İngiliz hükümetinin görüşleridir. Ancak bu konuda çok da kesin bir çizgimiz yoktur. Hükümetimin bu konuda kalıplaşmış bir politikası yoktur. 84. A.G.E. Sovyetlerin Türkiye'ye yapılan silah yardımı konusundaki kaygılarını yatıştırmaya çabalayan Eden, onlara bu malzemenin Almanya'ya karşı savaşta yerlerini almaları koşuluyla verildiği açıkça belirtildi diyor ve böylece Sovyetlere karşı Türkiye'nin silahlandırıldığı izlenimini silmeye uğraşıyordu. Ayrıca Eden, Türkiye'nin Balkanlarda etkin bir rol oynamasını İngiltere'nin istediğini ama bunun ancak İngiltere'nin güdümünde gerçekleşmesini tasarladıklarını ve İngiltere çekildikten sonra Balkanlarda Türkiye'nin hiçbir rolü olmayacağını vurguluyordu. Böylelikle Balkanlara özel bir ilgiyle bakan Sovyetlerin bu konudaki duyarlılıklarına prim verilmekteydi. Görüldüğü gibi konferans süresince İngiltere Türkiye'ye karşı tavrını Sovyetlerinkine uydurdu. Eden'ın düşüncesine göre Türkiye'nin savaşa sokulmasının gerekliliği konusunda aramızda hiçbir görüş ayrılığı yoktu. 85. A.G.E. Bu konuda kanımızca Churchill'in mantığı şöyle işlemektedir. Türkiye sadece İngiltere ile yaptığı anlaşma gereğince savaşa itilirse, ona söz verilen savaş malzemesini talep edecek ve eldeki malzemenin yetersizliği nedeniyle kendisine istediği oranda verilmeyecektir. İngiltere'nin bu malzemeyi vermeye yasal taahhüdü olduğundan, Türkiye antlaşma koşullarına uygun olarak savaş dışı kalmayı başaracaktır. Ancak İngiltere, Amerika ve Sovyetlerin ortak baskısı sonucu Türkiye savaşa kendi isteğiyle girmiş gözükürse veya bir Alman saldırısına maruz kalarak girerse, o zaman aynı avantajlar elde edilmiş olacak fakat asker ve askeri malzeme taahhütleri, Türkiye kendi kendine öne atılmış gözükeceğinden yerine getirilmeyecektir. Bu mantığa uygun olarak Eden, Moskova Konferansı'nın 10. oturumunda şu öneriyi getiriyordu. Türkiye üzerine yeterince baskı yaparak onu savaşa girmeye zorlamak ama bir yandan da bunu yaparken altından şu anda kalkamayacağımız taahhütleri yerine getirmek durumunda kalmamak. 86. FO 371, N6921, 36666, 38, Annex 21, sayfa 90. Churchill, Türkiye'nin elinde bulunanla savaşmasını istiyordu ve Almanya karşısında direnebileceğini düşünür olmuştu. Bu konuda Amerikalılardan çok daha iyimserdi. Bu nedenle o günlerde Menemencioğlu ve diğer Türk devlet adamları Churchill'in her ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi savaşa sokmaya hazırlandığından kuşkulanıyordu. 87. Weisband A.G.E. sayfa 173. Churchill'in bu projesine Amerikalı yetkililerin de fazla sıcak bir ilgi gösterdikleri söylenemez. ABD Dışişleri Bakanı Cordell Hull, Türkiye'yi gereği gibi teçhizatlandırmanın zorlukları üzerinde duruyor, Türkiye'nin asker değil sadece üs ve transit kolaylığı sağlamasını öngörüyordu. Ancak Molotov bastırıyor ve Türkiye'nin savaşa sokulmasının zorlukları ne olursa olsun onun savaşa girmesinin Hitler'e daha fazla zorluk çıkaracağını söylüyordu. Molotov'a göre üs veya transit kolaylıkları yetersiz ve önemsiz tedbirlerdi. 88. USFR Conferences at Cairo and Tahran, sayfa 124. Moskova'daki ABD Büyükelçisi'ne göre Rusların biraz da ilkel olan görüşleri şu. Ruslar Hitler'i durdurmak için acı çekip kan döktüler ve Türklerin de aynı şeyi yapmaması için hiçbir neden görmüyorlar. 89. A.G.E. sayfa 158. Molotov, Türkiye konusunu konferansın en kritik konusu olarak görüyor, İngiltere ve Amerika ile Sovyetler arasında bir güven meselesi haline getiriyordu. Molotov'a göre İngiltere ve Amerika Sovyetlerin savaşı kısaltmak için getirdiği hiçbir öneriyi desteklememişlerdi. Türkiye meselesi konferans bittikten sonra iltihaplanan bir yara haline alabilirdi. Türkiye üzerinde hemen mutabık kalınmalıydı. Molotov'u yatıştırmak gene Eden'a düştü. Kendisine aynı şeyleri istediğimizi söyledim. Tek fark, ben kirazı iki kez ısırdıktan sonra yutacaktım. O ise bir ısırışta bitirecekti. 90. A.G.E. sayfa 144. Konferansın sonunda Türkiye konusunda İngiltere ve Sovyetler Birliği aşağıdaki protokolü imzalamaya karar verdiler. 1. Hitler, Almanya'sının en kısa zamanda yenilgiye uğratılması için her iki Dışişleri Bakanı'nın da görüşüne göre Türkiye 1943 sonundan önce Birleşmiş Milletler'in yanında savaşa girmelidir. 2. Her iki tarafın Dışişleri Bakanları arasında varılan antlaşma uyarınca İngiltere ve Sovyetler hükümetleri tarafından Türkiye'ye en kısa zamanda savaşa girmesi önerilecektir. Taraflar arasında bir tarih saplanacak ve bu tarih 1943 sonundan önce olacaktır. 3. Ayrıca Türkiye'den derhal Birleşmiş Milletler'e her türlü kolaylığı sağlaması rica edilecektir. Türkiye müttefik hava kuvvetlerine üslerini açacak ve iki hükümetin sapladığı konularda yardımcı olacaktır. 91. USFR A.G.E. sayfa 146. Ambassador Harriman to President November 2 1943. Önerilme sözcüğünden onun Molotov'un anladığı emretmek demek oluyordu. 92. Weisband A.G.E. sayfa 172. Ayrıca Eden, ABD'nin Moskova elçisi Harriman'a yakında Türk Dışişleri Bakanı'yla görüşmek üzere Kahire'ye gideceğini ve orada hava üslerinin derhal kullanımımıza açılması üzerinde duracağını söyledi. 93. USFR A.G.E. sayfa 147. Harriman to President. 4 Kasım'da Roosevelt Churchill'e şu güvenceyi verdi. Bu hükümet Türkiye'den derhal hava üssü istenmesi ve yıl sonundan önce savaşa girmesi konusunda Türkiye'ye baskı yapılmasında sizinle hemfikirdir. 94. USFR A.G.E. sayfa 151. Roosevelt to Churchill. Ancak Roosevelt önemli bir çekince koyuyordu ortaya. Normandiya çıkarması operasyonu, Overlord ve İtalya'da sürdürülen harekat için ayrılmış kaynaklardan Türkiye'ye hiçbir kaydırma olmayacaktı. Türk basını Moskova Konferansı'nı temkinli ve kuşkucu bir yaklaşımla karşıladı. 21 Ekim tarihli Ulus'ta Falih Rıfkı Atay şöyle diyordu. Rusya müttefikler gibi devamlı bir barışın hakiki ve tesirli şartlarıyla kendi güvenlik şartını bir tutmakta olduğunu her fırsatta söylemiştir. Rus politikası genişlemeci ve fetihçi bir politika olarak belirmiş değildir. Hatta Almanya ile bazı antlaşmalarda sınırlarına doğru taşan büyük Cermenliğe karşı müdafaa tedbirleri olmak mahiyetindedir. 95. F.R. Atay, Ulus, 21 Ekim 1943. Aynı günlerde belli başlı köşe yazılarında Sovyetlere karşı gösterişli bir güven havasının arttığı sezilmekte, ancak bunun bir ölçüde yapay olduğu ve önemli kuşkuları örtbas etmek için kullanıldığı izlenimi uyandırmaktadır. Moskova Konferansı sürerken Türk basını Moskova'nın geçmişteki bazı davranışlarını açıklama ihtiyacını hissedercesine yumuşak bir ton kullanıyor ve böylelikle Sovyetleri yatıştırmaya çabalıyordu. Her zaman anti-Sovyet tutumuyla tanınan Hüseyin Cahit Yalçın dahi o günlerde Moskova Konferansı'ndan Türkiye'nin aleyhine bir şey çıkmayacağını ve Türkiye konusunun İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında bir açmaz oluşturmadığını söylemekteydi. Uzun bir dostluk geleneğiyle bağlı bulunduğumuz Sovyet komşu ve dostlarımızdan esasen bizim hakkımızda iyi niyetlerden başka bir şeye intizar etmek mantıksız olduğu gibi, samimiyet ve sadakatlerinden bir an dahi şüphe etmediğimiz İngiliz müttefiklerimizin Moskova'da bizim aleyhimize bir müzakereyi kabul etmeleri imkansızdır. 96. H.C. Yalçın, Tanin, 22 Ekim 1943. Ancak tam bu konuda kuşkular vardı ve gösterişli güven ortamı kısa bir süre içinde kuşkuların açıkça dile getirilmesine dönüştü. 31 Ekim'de gene Yalçın şu satırlarla kuşkusunu yansıtıyordu. Üçler Konferansı'nın müzakerelerini bitirdiği haberi verildi. Konferans ne yaptı? Muvaffak mı oldu? Yoksa olmadı mı? Bunun hakkında kat'i bir fikir edinebilmek için her şeyden evvel konferansın neler yapmak için toplanmış olduğunu bilmek lazımdır. Halbuki bunu bile sarih olarak bilmiyoruz. Aynı yazıda Yalçın, konferansın bitiminde Başkan Roosevelt'in savaş sonrası işbirliğine güvenle bakıldığı sözüne takılıyordu. M. Roosevelt, konferansın vardığı neticeler hakkında gazetecilere malumat verirken sadece konferansın neticeleri hakkında memnuniyet beyan etmeyi kafi görmüştür. Bu memnuniyete bütün dünya iştirak etmek ister. Fakat şimdiye kadar şahit olduğumuz konferansların hiçbiri hakkında hakim kalmıştır tabiri kullanılmayarak hepsinden memnuniyetle bahsolunduğuna şahit olduğumuz için Moskova Konferansı'nın hitama ermesinin sadece bir memnuniyet havası içinde cihana haber verilmesi konferansa atfolunan ümitleri tatmine kâfi gelmez. Bu askerlik sahasına tercüme edilirse cephelerde 1-2 kilometre yer kazanmayı mühim terakkiler kaydedilmiştir cümlesiyle tebliğ etmeye benziyor. 97. H.C. Yalçın, Tanin, 31 Ekim 1943. 28. ayrımın sonu, sayfa 209.